neyse adımız bile
yemek
olduğu
için. Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepinizi en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları buralardan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatırken Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak vereceğiz ama bu arada ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un bugün ölüm yıldönümü sevgili dinleyicilerimiz. Türk halk şiirinin son halkası sayılan Mihriban adlı türkünün de başta olmak üzere pek çok Mihriban gibi Türkiye imzasını atan şairimizin bu güzel türküsüyle anacağız bestecisi ve yorumcusu Musa Eroğlu'dan dinleyerek.
Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban. Yerdeyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, Mihriban, Mihriban. Thank you. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Hayatın Sesleri Başkent'ten, Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimize tanıştırmak istiyorum. AK Parti Sakarya Milletvekili, eski kültür müsteşarı, aynı zamanda Balkanlardan göç etmiş bir aileye mensup, Balkan edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış ve Belgrad Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği görevinde bulunmuş Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen'le birlikteyiz. Merhabalar efendim, hoş
Merhaba.
Geldiniz. Evet, tüm bunları neden saydım? Çünkü biz bugün insanlık tarihinin o hüzünlü coğrafyasına, Balkanlara bakacağız. Balkanların gerçek fatihlerinden söz edeceğiz. Çünkü son zamanlarda çok önemli bir destinasyon haline geldi. Ziyaretler oraya çok arttı. Neden acaba bu ilgi odağı diye sormak istiyorum öncelikle.
Evet, teşekkür ederim. Balkanlar gerçekten, öncelikle şöyle başlayalım. Bizim Osmanlı coğrafyasının iki kanadından birisi. Birisi Anadolu, birisi Osmanlı tabiriyle Rumeli.
Evet.
Dolayısıyla Rumeli'nin de şöyle bir tanımı var. Tuna Nehri'nin güneyinde kalan ve Bosna Irmağı'nın bir anlamda Sava'ya karıştığı noktanın da doğusunda kalan bölgeye verdiğimiz isim. Yani Balkanları biraz daha aşan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Çok geniş bir coğrafyadan,
daha geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi modern tabirde Güneydoğu Avrupa deniyor ama Güneydoğu Avrupa tabiri çok bizim tarihi coğrafyamızla örtüşen bir tablo değil. Burası bazı bölgeleri 500 yıldan daha fazla. Bazıları mesela Macaristan gibi falan olan kısmı, işte Tuna'nın kuzeyinde olan kısımları 170-180 yıl kadar Türk yönetiminde kaldılar. Öbür bölgeler Osmanlı'nın bir parçasıydı ve Balkanları açıkçası Osmanlılar hiçbir zaman atalarımız bir gün terk edilecek bir toprak gibi düşünmediler. Bu bakımdan burada binlerce eser var. Yani hatta Anadolu'dan daha çok sayıda Osmanlı eserini Balkanlarda görmek mümkün. Bu hayhuy arasında, yani özellikle Balkan Harbi'nden sonraki o büyük çekilmeden sonra, bunların çok büyük bir kısmı, gerçekten çok usta ellerden çıkmış çok büyük bir kısmı, üzülerek belirtelim ki, bir hınç psikolojisiyle yerle bir edildi. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Belgrad'da 276 Osmanlı camiinden bahseder. Bugün bunlardan geriye sadece bir tane kalmıştır.
Evet.
Onun için çok sayıda eser var. Bütün bu tahribata rağmen, özellikle az çok Müslüman nüfusun, Türk nüfusun yaşadığı Makedonya gibi, Bosna Hersek gibi, kısmen Batı Trakya gibi, kısmen Bulgaristan gibi bölgelerde bu oranların daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hatta çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. 15 bin civarında bir eserden bahsediliyor. Dolayısıyla bizim insanımızın bir, Balkanlar coğrafya olarak dünyanın en güzel coğrafyalarından birisidir. Elbette bu coğrafi güzellikleri görmek için gidiyorlar. İki, bunun daha çok ötesinde buralarda bu 500 yıllık hayatın bıraktığı, sadece nüfus değil, sadece mimari objeler değil, onun ötesinde de kelimenin tam anlamıyla bir kültürel tortu var. Yemek mesela, yemek kültüründe bunu görürsünüz. Çok daha karakteristik bir şey söylemek istiyorum. Balkan dillerine girmiş Türkçe kelime sayısı ortalama 7000 civarındadır. Mesela daha uzak gibi görünen Sırpça, Hırvatça'da bunun lügati var. 7000 kelime. Bulgarca'da bunun lügati var. Üstelik kendi bilim insanları tarafından yapılmış çalışmalardır bunlar. 7200 kelime Türkçeden girmiş. Bu hayatın ne kadar birbiriyle iç içe geçtiğinin en güzel örneklerinden birisidir. Çünkü dil yaşanan hayatın bir anlamda aynasıdır, yansımasıdır.
Türk kültürünü ve yaşam tarzını hala Balkanlarda görebiliyoruz.
Büyük ölçüde görme fırsatınız var. Büyük ölçüde. Dolayısıyla insanlar bunun için gidiyorlar. İki, bu sözünü ettiğim eserleri görmek için. İşte Mostar Köprüsü'nü görmek için, Blagaj'daki tekkeyi görmek için gidiyorlar. Ama ben bu programda bunlardan bahsetmeyeceğim. Bu programda bir de çok görünmeyen veya çok bilinmeyen bir tarafı var. Ben onlara Balkanların gerçek fatihleri diyorum. Bizim biliyorsunuz Anadolu'da da Anadolu fethinden önce adeta bu coğrafyayı bir anlamda tesviye eden, gönül fethiyle meşgul olan Horasan erenleri var. İşte onları biliyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre, ta en başından Ahmet Yesevi'den başlayarak o halkanın devamı olan insanlar. Bunların Rumeli'de de çok önemli isimleri var. Çok fazla onlar bilinmiyorlar. Ben bugün biraz onlardan bahsedeceğim. Çünkü onlar gerçekten Rumeli fetihlerine bizim legal ordularımızı bir anlamda hazırlayan ve onların gelişlerindeki alanı düzelten isimlerdir. Peki. İşte bu Türk Müslümanlığı dediğimizde daha yumuşak, daha karşı tarafa da hoşgörüyle yaklaşan, daha meseleleri kılıçla değil de sözle çözmeyi düşünen isimler
nereden
olacak bunlar.
Nereden söz edeceksiniz? Peki bu Balkan kapısı ilk kim tarafından açılmış acaba?
Balkan kapısı ilk 1354 yılında Süleyman Paşa tarafından bizim ilk dönem Osman Gazi'nin oğullarından Süleyman Paşa tarafından açılmış bir kapıdır. O da yani bizim Balkan fetihlerimizin her birisinin müthiş bir mitolojik hikayesi vardır arkasında. Zaten bir coğrafyayı da vatan yapan bu mitolojik hikayelerdir.
O zaman o
bu dervişlerin arkasından
hocam.
Da bu dervişlerin arkasından da bu manada. Süleyman Paşa arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale tarafında muhtemelen bir ava gitmişler veya bir bölgenin fethiyle meşguller. Sonrasında bir dinlenme anında hava açık. Karşı taraf çok ayan beyan görünüyor. Çanakkale Boğazı'nın karşı tarafı. Ne yapalım diye kendi aralarında konuşuyorlar ve orada otlamakta olan birkaç tane inek var. Onlardan bir tanesini kesiyorlar. Derisinden tasma dediğimiz sağlam ip elde ediyorlar. Bir başkası da bir grubu da genç meşe ağaçlarından yine onların tabiriyle söyleyeyim dikmeler kesiyorlar yani ağaçlar. Bunları sımsıkı bağlayarak bir sal haline getiriyorlar ve tam bir maceradır. O salla karşı tarafa bir serden geçti hüviyetiyle ve neyle karşılaşacaklarını bilmeden yola düzülüyorlar. İşte çıkıp Çimpe Kalesi ilk fethedilen yerdir. Çimpe Kalesi'ni fethedip tamamen bir destan, bir hikaye gibi nitekim Süleyman Çelebi'nin dedesinin bu durumu anlatan bir beyti vardır. Velayet gösterip halka suya seccade salmışsın, yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın diye. Gerçekten bir takva eliyle, bir olağanüstü yaklaşımla Rumeli fetihleri başlamıştır. Çok peş peşe hikayeler var. Tam o yıllarda da Balkanlarda dehşet bir deprem oluyor ve bu depremle bütün müstahkem kaleler yerle bir. Adeta gelin devralın der gibi bir alan açılmıştır. İşte bu bahsedeceğimiz dervişler de o alanın daha da düzeltilmesini sağlayan ve oralarda karşı karşıya kalacağınız toplum böyle bir toplum. Bunlar size adaletli davranırlar, bunlar size iyi davranırlar, bunlar size kötülük yapmazlar düşüncesini karşı taraftaki insanların gönlüne eken isimler. Bunların en başında geleni Sarı Saltuk'tur. Ben bunların bir ikisi hariç tamamının türbelerini de ziyaret etme fırsatı buldum. Sarı Saltuk bugün Romanya'da Dobruca bölgesinde Baba Dağ adı verilen bir kasabada yatıyor. Bir kere Anadolu'da da Rumeli'de bu konumdaki insanların bugün yattıkları yerler yani tekkelerini kurdukları mekanlar dağ başlarıdır ve yüksek dağlardır. Bizim hemen Ankara'da şurada Hüseyin Şeyh falan diye gördüğümüz evet. gibi. Çünkü dağlar bir anlamda ilahi mekanlar gibi algılanır bizim toplumumuz tarafından ve onlar oralara yerleşirler. Yanında mutlaka kutsal sayılabilecek bir su vardır ve dergahlarını buraya kurarlar. Babadağ'daki, Dobruca bölgesindeki Babadağ'daki bu türbeyi ben ilk defa 1994 yılında, yani yeni bu Sovyetler dağılıp sosyalist dünya biraz dünyaya açılmaya başladığı dönemde yine TRT'den bir grup arkadaşla birlikte ziyaret etmiştik bir belgesel dolayısıyla. O zaman bir mısır tarlasının içinde çok perişan vaziyetteydi türbe.
Peki türbelerini ölmeden önce mi yaptırmışlar acaba? Hayır, hayır. Öldükten sonra.
Ölmeden önce muhteşem dergahlar yaptırıyorlar bu dağ evet. başlarına. Türbe de o dergahın vefatından sonra bir bölümünde yer alıyor. Ve sonradan Türkiye'nin girişimleriyle o arsa alındı. Geçmişte biliyoruz 2. Bayezid en son oraya muhteşem bir külliye ve muhteşem bir türbe yaptırmıştı. Evet. Ve yeniden alındı. Bugün gerçekten Sarı Saltuk'un konumuna uygun bir mekan olarak diriltildi. Çok hoş bir mekandır. Bu Sarı Saltuk düğün başıdır bir anlamda Balkanlardaki bu fütühat hareketlerinin. Nitekim daha sonra da bu bölgenin ruhani bir özellik kazanmasında çok etkili olmuş. Mesela Osmanlı sultanları Rumeli'ye yönelik bütün seferlerinde yol güzergahıdır da mutlaka Babadağ'a uğrarlar. Orada bir anlamda Sarı Saltuk'un duasını alarak sefere devam ederler ve başarıya ulaşacaklarına inanırlar.
Burası bir başlangıç noktası.
Evet, çok önemli bir nokta. Evet. Sonra onun dışında başka isimler var. Biraz daha aşağı doğru bugünkü Bulgaristan sınırına doğru inecek olursak mesela Demir Baba var. O da gene ulu ormanların içinde bir dağ başında çok hoş bir dergahtır. Demir Baba bir pehlivan olduğuna inanılıyor ve demiri eğip bükecek güce ve kudrete sahip olduğu birisi olarak düşünülüyor. Şimdi bugün başka bir fonksiyon kazanmıştır tekkesi. Bu işte yine 90'lı yıllardan sonra Bulgaristan'daki sosyalist yönetimle mücadele eden Türk halkı ve Bulgaristan'ın demokrasiyi elde etmesinde büyük bir rol üstlenmişlerdir. Onlar onun hatırasına Mayıs ayının ikinci pazar günü bu dergahın etrafında toplanıyorlar. Bütün Bulgaristan'ın farklı noktalarından gelen Türk topluluklarının temsilcileri ve orada bir nevi kurtuluşlarını kutluyorlar. Ama Demir Baba yine burada bir sembol isim olarak modern bir rol üstlenerek etkisini devam ettiriyor. Biraz aşağısında onun birazcık daha aşağısında Akyazılı Baba var. Maalesef o bölgede artık Müslüman nüfus yok. Dolayısıyla Akyazılı Baba tamamen terk edilmiş bir dergah. Son derece güzel eserler, mimari bakımdan güzel eserler terk edilmiş vaziyette. Ama bunların bir özelliği daha vardır. Her birisinin çifte sempati diye adlandırılan tasavvufta bir rol üstlenirler. Mesela Bulgar halkı da bunları kendi ermişleri olarak kabul ediyor. Bulgar ermişi olarak kabul ediyor ve onlar da gelip ziyaret ediyorlar dergahlarını.
Evet.
Bundan dolayı büsbütün harap olmaktan ve yıkılmaktan kurtulmuş Akyazılı Baba. Biraz daha aşağı Kırcalı tarafına doğru inerken Haskova bölgesinde bu defa Otman Baba var. Otman Baba da yine bu bölgenin fethinde çok önemli roller üstlenmiş isimler. Bunlar sembolik olarak tahta kılıç taşırlar. Yani bu aslında işte Orta Çağ'da kılıç kuşanmak bir korunma amacı olarak önemli olmakla birlikte biz size zarar vermeyeceğiz. Bizden emin olun manasında bu kılıçları kesen bir kılıç değil, bir tahta kılıçtır. Bununla da yani biz size zarar vermek niyetinde değiliz mesajı verecek bir yaklaşım içinde olmuşlardır. Otman Baba bunlardan bir tanesi. Bugün o dergah canlı olarak devam ediyor. Onun biraz aşağısında Kırcali Baba var. Bugünkü Kırcali şehrinin evet. bulunduğu yer. Elmalı Baba var. Yine Elmalı diye bir yerleşim alanının bir anlamda bekçiliğini yapıyor. Bugün de bekçiliğini yapıyor. Ama bunların içinde benim şahsen en çok zihnimi meşgul eden isimlerden bir tanesi Yunanistan'la Bulgaristan sınırının neredeyse kesişme noktasında Kızılderili Sultan var Yunanistan tarafında. Ben doğrusu Balkanlara çok seyahatlerde bulundum. İşte siz de ifade ettiniz bir dönem 2,5 yıl kadar Belgrad Üniversitesi'nde yaşadım. Bu dönemde de çok seyahatlerde bulundum. Yani bölgeyi neredeyse adım adım tanıyorum. Bir türlü Kızılderili Sultan'la buluşmak mümkün olmadı. Yani ben defaatle niyet ettim gitmek için. Buradan Edirne'ye kadar gittim. Fakat başka böyle ufak tefek bahaneler sebepler, çıktı, sebepler evet. çıktı. Yani ben de biraz açıkçası şöyle düşünmeye başladım. Kızılderili Sultan beni kabul etmiyor gibi bir zehaba kapıldım. Bundan bir ay kadar önce Edirne'de başka bir sergi dolayısıyla Edirne'de bulunduk. O zaman arkadaşlardan, Sayın Validen rica ettim. Bir çözüm yolu bulduk ve ziyaret etme fırsatı buldum. Rodop Dağları'nın en tepe noktalarından birisinde, müthiş ormanların içinde birden karşınıza böyle büyük portal kapı denir Balkanlarda. Büyük bir portal kapı, kale kapısı gibi oradan içeriye giriyorsunuz. Geniş, ferah bir alan. İşte orada türbe var, meydan var, sohbet edilen, kurban kesilen mutfak var ve küçük bir mescidi var. Bunlarla birlikte bir külliye sizi karşılıyor. Bunun daha büyük örneğini Kosova'da, Kalkandelen'de Harabati Baba Tekkesi'nde görüyorsunuz. O biraz daha sonraki yıllar ama daha muhteşem bir görüntü çerçevesi içinde. Dolayısıyla bunlara başka isimler de eklenebilir. İşte Sofya'da Bali Baba var mesela. Ben konuşmamızın başında da söylediğim gibi bunlarla birlikte o coğrafya ruhani bir özellik kazanıyor. Ve o coğrafyanın bir hikayesi oluşuyor. Şimdi burada sadece ben size bunların her birisinin hayatları hakkında yazılmış menkıbeler vardır. Kocaman kitaplar, yani hayatlarını nasıl geçirdiler, neler yaptılar, kimle mücadele ettiler, falancayı nasıl ikna ettiler gibi.
Dolayısıyla, o zaman hocam kabul ederseniz zaman zaman lütfen programımıza konuk olun. Bunları dinleyicilerimizle paylaşalım.
Olabilir, olabilir ama bunların keşke böyle bir güzel televizyon programıyla görüntülerini de izleyicilerimiz evet. görseler.
Biz sayfamızda çok, gösterebildiğimiz kadarıyla paylaşabiliriz.
Çok etkileyici. Bugün artık internette bu bahsettiğim her birisini kolaylıkla girdiğiniz zaman.
Ama sizin anlatacaklarınızı bulamayabilirler. Evet.
Peki inşallah o da olabilir diye düşünüyorum. Ama bunlar hakikaten bu coğrafyanın, konuşmanın başına dönerek söyleyelim, gerçek fatihleridir ve onlarla biz sıradan mekanları vatan haline dönüştürdük. Onunla da kalmadı. Bugün de bu coğrafyada bizim kültürümüzün, bizim geleneğimizin, bizim dinimizin, bizim tasavvufi anlayışımızın bekçileri olarak oraları beklemeye devam ediyorlar.
Devam ediyorlar. Şimdi tarihiyle, örf, adet ve gelenekleriyle aslında anlattıklarınız çerçevesinde baktığımızda vatanlar gerçekten bir vatan toprağı olmuş ki orada hiç Türklerin yaşamadığı bölgelerde bile gelenekleri sürdürdüklerinden söz ettiniz ki bu gelenekler, görenekler devam ettirilmiş.
Evet, yani oralarda mesela Kızılderili Sultan civarında yine Türk nüfusun yaşadığı bölgeler var. Onlar sahip çıkıyorlar. Ona aidiyet duyduklarını her vesileyle ifade ediyorlar. Harabati Baba gibi bölgelerde de Arnavut Müslümanlar sahip çıkıyorlar. Bektaşilik kültürü Balkanlarda oldukça yaygındır. Bu isimler de büyük ölçüde Bektaşi geleneğinden gelen isimler. Yani size şu kadarını söyleyeyim. Mesela Akşemseddin hemen şurada Göynük'te yatıyor, bize evet. çok yakın. Bir gün de belki bu programda bir bayramilik kültürü anlatırız. Akşemseddin açıkçası 500 yıl geriden Göynü'yü idare etmeye devam ediyor. Nasıl diyeceksiniz?
Evet.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir meblağ sayılabilecek yatırımı geçtiğimiz yıl içinde Göynü'ye yaptı. Bunu sırf Akşemseddin'in hatırı için yaptılar. Yani evet, başka bir şey için değil. Onun için bu isimler, ben çok şaşırmışımdır. Bursa'da Emir Sultan mesela, Ankara'da Hacı Bayram. İşte Göynük'te Akşemseddin. Bunlar 500 yıl geriden, bir kısmı daha uzun zamandan beri bu coğrafyayı şöyle veya böyle yönlendirmeye devam ediyorlar.
Evet.
Niye insanlar sırf Hacı Bayram'ı ziyaret etmek için Ankara'ya geliyorlar? Niye Hacı Bektaş'ı ziyaret etmek için Hacı Bektaş'a gidiyorlar? Niye Mevlana yılda Konya işte bilmem kaç milyon turist ağırlıyor? Bunun herhalde çok büyük bir ekseriyeti Mevlana için geliyor ve bugünkü düşündüğümüz manada bir turistik faaliyet değil bu, ama dini turizm de sonuç itibariyle turizmin etki bir alanlarından birisi.
Evet. Dolayısıyla hani başlarken öyle başlamıştık. Neden ziyaretler Balkanlara
evet,
çoğaldı diye. İşte evet, sebeplerinden.
Bunlardan birisi de bu sözünü ettiğimiz isimlerdir.
İsimlerdir diyorsunuz. O zaman,
yani insanlar biraz açıkçası bir camiyi görüyorlarsa bu caminin buraya gelmesini sağlayan, yahut bir türbe görüyorlarsa bu türbenin buraya gelmesini sağlayan kişi kim diye onu da merak ediyorlar. Ve biyografi zaten biraz buradan doğan bir bilim dalıdır.
Evet, ki sayılarının azalmış olmasına rağmen, böyle ki bahsettiğiniz sayılarda kalsalardı kim bilir belki de çok daha farklı olabilirdi.
Olabilirdi ama bugün kalanları da aynı şekilde. Bugün çok şükür şunu belirtmek lazım. Bugün artık o ülkelerde bunları kendilerine emanet edilmiş ve kendi coğrafyalarını zenginleştiren objeler olarak görüyorlar ve artık yıkmıyorlar. Ama giden gitti tabii bu
giden
arada.
Giden gitti diyorsunuz. Hocam çok teşekkür edelim bugün için. Ama yine birlikte olacağımızın sözünü aldıktan sonra sizi uğurlamak istiyoruz.
İnşallah.
Sağ olun, var olun. Madem bu kadar bahsettik, Balkanlardan bir Balkan türküsü dinletelim dinleyicilerimize diyorum. Sizin de buna benzer bir kitabınız vardı,
evet,
değil mi? Çıkayım
evet,
gideyim Urum eline.
Benimki Varayım gideyim Urum eline.
Varayım gideyim Urum eline sizin kitabınızın adı. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben
yine birlikte
ederim
olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, AK Parti Sakarya Milletvekili, eski kültür müsteşarı Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen'le birlikteydik. Kendisine teşekkür ederken bir Balkan türküsü dinliyoruz hep birlikte.
Thank you. Sihirli Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizdeyiz. Sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Dil ve iletişim uzmanı. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, bugün kadın dergilerinden söz edeceğiz. Gerçi dergicilik ülkemizde yeteri kadar ilgi görmese de kadınlara yönelik çıkan dergiler aslında her zaman okuyucu bulmuş, ama geçmişten günümüze biz birazcık kadın dergilerine bakalım dedik. Neler söyleyeceksiniz?
Çünkü dünyada az görülen bir örneği var bizde. Çok bilmiyoruz. Bilmemek de ayıp hakikaten. Böyle bir şey bilmiyor olmak bizim için bir ayıp. Dergiden biraz bahsetmek isterim genel anlamıyla dinleyicilerimiz açısından. Neden böyle bir konuya bakıyoruz belki? Çünkü dergiler gazetelerden farklılar. Gazeteler daha günlüktür ve çok arşiv değeri taşımaz doğruya doğru. Ama dergiler hala internete rağmen hala dergiler kalıcıdır ve belli bir gruba hitap ettikleri için gazetelerden farklı olarak kültürü tanıtmak amacıyla çok malzeme içerirler. Belli bir dönemi incelemenin yolu da dergilerine bakmak. Türkiye'de dergicilik sizin de söylediğiniz gibi çok zorlu bir alan. Çünkü siyasetle ve sosyal hayatla arada kalan ve sürekli olarak aslında çok hızlı eleştirilen ve sürekliliği, devamlılığı da doğal olarak reklama veya finansa bağlı olduğu için çok sağlanamayan en zahmetli işi yayın dünyasının dergicilik. Ama kadın dergileri açısından, ki işte çocuk dergileri, cinsiyete dayalı dergiler, erkek dergileri, kadın dergileri ya da işte tarih dergisi gibi. Zaman zaman işte geçmişte hayat mecmualarında gördüğümüz daha genel kültüre ait haberlerin, uzun vadeli makalelerin yer aldığı, araştırmaların yer aldığı dergiler. Bunlar önemli çünkü bu tür dergilerin iz bıraktığını biz kendi hayatımızdan görebiliriz. Evet. Kadın dergileri ne yazık ki Türkiye'de çok fazla ilgi görmüyorlar. Tarihçeleri açısından çok önemli bir yere sahip olmalarına rağmen. Hemen bahsetmek isterim. İlk dergi nedir diye bakarsanız genel anlamıyla, Osmanlı'daki ilk dergi 1849 yılında yayınlanmış Vekai Tıbbiye, yani tıpla ilgili bir dergi. Çok uzun zaman, meşrutiyete kadar, ikinci meşrutiyete kadar da işte fen, tıp, askerlik alanında dergilerle karşılaşıyoruz. Erkek dünyası.
Evet.
Ağırlıklı.
İlk kadın dünyasıyla ne zaman tanışmışız?
İlk kadın dünyasıyla 1908, ikinci meşrutiyet kültür tarihimiz açısından çok önemlidir. Biraz Anadolu'yu öğrenmek isteyen, kültür tarihini öğrenmek isteyen herkesin durup büyüteçle bakması gereken bir dönem. Öncüleri 1908'den itibaren kendini bulmuş kadın dergilerinin. İlki ne zaman diye bakarsanız, ilk kadın dergisi, o biraz daha eski, 1868. Terakki gazetesi var o zaman. Terakki gazetesi kadın okuyucuları keşfetmiş bir sebepten. Birkaç sayısında kadın okuyuculara yönelik yazılarına yer vermişler. Arkasından bu yazılara gelen ilgiden dolayı kendilerine bir ek dergi çıkartmış gazete. Hı hı. Aslında Terakki gazetesi asıl gazete. Muhadderat dergisi. Müslüman kadının için bir dergi derleme. Birkaç sayfa, yani dergi deyince bugünkü o kitaba yakın dergiler gözde canlanmasın. Aslında 3 ya da 4 sayfalık ekler bunlar. Biraz broşür gibiler.
Evet.
İlginçtir. Her derginin, biraz önce söylediğimiz gibi, bir hedef kitlesi, bir duruşu var kültürel açıdan. Bu dergilerin de belli bir mesajı oluyor kendi içinde. Muhadderat dergisinin temel iki tane mesajı var, hemen söyleyelim. Bir tanesi, kadınların da okuma yazma hakkıdır içerikli makaleleri. Hatta okuma yazma bilmeyen kadınlarla röportaj yapıp, kadın gazeteciler, onların görüşlerini bu muhadderatta geçmişler, hı hı, yer vermişler. O açıdan da ilginç ve değerli kabul ediliyor bir araştırma unsuru olarak. En çok dile getirdikleri okuma yazma.
Evet. İsteyim. Aslında amaç kadınları bilgilendirmek, eğitmekmiş herhalde.
Evet.
O zamanki amaç, kadın amaçlı dergiler diyebiliriz. Evet. Ama şimdi farklı. Biraz araç galiba,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Çok biraz sonra bahsedeceğiz. Kadın Dünyası gibi olağanüstü bir dergi var. Kadın Dünyası bugün benzeri bir dergi var mı emin değilim. Yani şöyle bir araştırdım. Yakınından geçen bile yoktur bana sorarsanız. Benim gözlemim, kişisel gözlemim. Muhadderat okuma yazma ve tek eşlilik üzerinde duruyor makaleleri genellikle çünkü çok eşlilikten çok canı yanmış bir kesim var. Muhadderatın devamında biraz daha meşrutiyetle 1900'lü yılların başında o meşrutiyetin biraz daha serbestliğiyle birlikte olgunlaşmış ve bizim belki de biraz önce içimden geleni tekrar söyleyeyim. Hani başka bir biraz daha kültür tarihine önem verme alışkanlığı olan bir toplum olsaydık.
Evet.
Hakikaten 1913 yılında çıkan bu Kadın Dünyası adlı dergiyi çıkaranların heykelini diker, tarihiyle ilgili de bir şeyler hatırlardık hakikaten.
Nedir peki özelliği?
Hemen söyleyeyim, çok sıra dışı üç özelliği var. Bir, kadınlar tarafından kadınlar için çıkarılan bir dergi. Yıl 1913, dizgicileri ve finansörleri dahil tamamı kadın. İki, 10 yıl boyunca 194 sayı olarak çıkarılmış. Yaklaşık ortalama 3000 tirajı var. Ve daha önemlisi 3 kere kesintiye uğramış derginin çıkışı. Bir tanesi kağıt bulamadıkları için. 1914'ün başlarında kağıt sıkıntısı var. İkincisi ki derginin neden o kadar hayranlıkla anıldığını şimdi daha iyi anlayabilir dinleyicilerimiz. Bu üç kesintiden biri kağıt sıkıntısı. Diğeri çalışanların çoğunun Birinci Dünya Savaşı'nda hemşirelik görevi yapmaları dolayısıyla dizgicileri hemşirelik yaptığından dolayı dergi çıkamamış bir yıl kadar.
Evet.
Üçüncüsü de Kurtuluş Savaşı'na katıldıkları için. Müdafaa-i Hukuk Nisvan Cemiyeti'ni kurmuşlar ki bu Anadolu'daki İstiklal Harbi'ne, Kurtuluş Savaşı'na sağlanan kadın desteği ki Atatürk'ün de dünyada hiçbir milletin kadını, ben Türk kadını kadar ülkemin bağımsızlığı için savaştım diyemez demesine sebep olan o bilinçliliğin zemini aslında bu tür dergiler.
Peki kadınları savaşa çağırdıktan sonra mı dergiyi çıkaramamışlar?
Şöyle, kadınlar kendi aralarında organize olmuşlar. Zaten açıkça diyorlar ki haklarımızı savunabilmek için bunu söylüyorlar. Teşkilata ihtiyacımız var. Zaten makale daha sonra bir başka dergide de yerini bulmuş. Teşkilat ihtiyacı diye bir görüşleri var. Ve kendileri organize olmuşlar. Yani kendi aralarında kendi haklarını savunabilmek için birbirlerine destek vermeleri gerektiğini fark etmişler. Önemli çünkü 1915 gibi bir tarihte, 1916 evet. gibi savaşın ortalığı kasıp kavurduğu tarihlerde işte telefon cemiyetinde, o zamanki hani bugünkü telefon şirketleri gibi Osmanlı telefon şirketinde santralde kadınların çalışması için lobicilik yapmışlar. Başarılı olmuşlar. Kadınlar işe alınmış. İşe alındıktan sonra maaşları erkeklerle eşit olmadığı için tekrar çalışmışlar ve işe alınmaları yetmemiş, maaşlarının eşitlenmesi için gayret göstermişler ve bu dönemde erkeklerden de bana sorarsanız biraz da dalga geçmek, yaptıkları işi küçümsemek amacıyla siz erkeklerin işini elinden alıyorsunuz. Yarın bir gün işsiz kalırsak ben de adımı ve adresimi size göndereyim. Belki benim için de iş mücadelesinde bulunursunuz. İçerikli mektuplar almışlar. Mektupları yayınlamışlar. Zekaları gerçekten çok yüksek. Nuriye Ulviye Mevlan Hanım yayın yönetmeni, yayın müdürü. Biraz önce söylediğim gibi yazarları kadın ama sadece Türk değil, yabancı yazarlara da yer vermişler. Ve açıkça biz Türk'üz, Türkiye'de, İstanbul'da Türk kültürü içerisindeki kadınlar için yazıyoruz ama sınırımız bu değildir deyip dergilerine, Kadın Dünyası dergisine Fransızca bir ek ilave etmişler. Fransızca bilen yetişkin Türk aydın kadınlar Fransızca yazmış.
Ve sene 1915.
Evet.
Geldiğimiz 2017, bu noktada bakarsak gerçekten ben de o derginin içerisinde yer almak isterdim.
Kim istemez? Değil ben mi? Anlatırken bile heyecan evet. duyuyorum. Yayın müdürü Nuriye Ulviye Hanım'ın çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki ilerlemek ve yükselmek için hem pratik hem de ruhsal cesaret gerekir.
Evet.
Ve içinde yaşadığımız uyanış devrinin ışığında biz bu cesaretle bu dergiyi çıkarmaya başladık. Yani hem pratik hem de ruhsal bir cesaretin örneğidir dergimiz diyorlar. Önemli bir işleri daha var. Bir müddet sonra sadece Türk yazarları değil, yurt dışındaki ünlü kadın yazarları da dergilerinden haberdar ediyorlar. Fransızca bir ekleri olduğu için, o zaman uluslararası dil Fransızca. Onların yazılarını da alıyorlar. Düşünün ki İstanbul'da çıkan bir kadın dergisi kadınlara yönelik yazıyor. Önemli olan ulaştırmaktır deyip okuyucu kadınlarla kadınlara okunmasını bile sağlıyorlar örgütlenerek. Okuma yazma bilmeyenler varsa diye. Ve yetmiyor, yurt dışındaki kadın gündemini İstanbul'a taşıyor ve İstanbul'dakini de yurt dışına gönderiyor. Kendi yazılarını da yurt dışındaki kadın dergilerine gönderiyorlar. Ve bunu kadınlar yapıyor.
Yeah.
Kimseden destek almıyorlar. Yani bir devlet desteği ya da herhangi bir büyük gazetenin ya da sarayın o dönem için Osmanlı'da çünkü öyle bir düzenek söz konusu olabilirdi.
Ne oldu o kadınlara acaba? Yani 2017'ye baktığımızda o kadınlardan göremiyoruz.
Aslında
o dergilerden yok. Yani
evet,
dedim
evet,
ya az önce. Araç sadece dergiler.
Zaten kadın dergilerinin tarihçesine şöyle bir baktığınızda hüzünlü bir dönem var. Onu da söylemeliyim hemen. Bu Kadın Dünyası dergisi tabii İstanbul merkezli bir dergi. 194 sayının sonunda bırakıyor. Derneğe dönüşüyor çünkü. Arkasından da ilginç, dikkat çekici 7 Mayıs 1921 tarihli bir dergi. Cemiyet, aynı zamanda Müdafaa-i Hukuk Nisvan Cemiyeti'nin devamı, teşkilat ihtiyacını bu sefer Ankara'da dile getiriyor.
Evet.
1921 ile 25 arasında kadın hakları için neler yapılabilir? Kadınlar kendi yazılarıyla dile getirmeye devam ediyorlar. Türk Kadın Yolu 25 tarihli bir dergi. Biraz önce söylemiştim, hani her derginin de bir duruşu var. Kimi işte tek eşlilik ve okuma yazmaydı ilk derginin duruşu. Sonra işte uluslararası ve kadının kadına emeğiyle ilgili, desteğiyle ilgili bilgileri içeren bir dergiydi Kadın Dünyası. Cumhuriyet döneminde de aslında ilk çıkan dergiler seçme ve seçilme hakkı üzerine. Artık her şey tamam. Biz lütfen hem seçilebilelim hem de oy verebilelim. Çok kısa sürede tabii sonuç almışlar. Ondan sonrası yoğun çalışmayla geçmiş. 1930-1950 arasında çıkan dergiler biraz daha rahatlamış. Yani o mücadele yılları, meşrutiyet sonrası ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki o mücadele, kadınların biz buradayız, işe girebiliriz, çalışabiliriz, eşit ücret alabiliriz. Artık tek eşlilik gibi bir şey zaten savunulmasına bile ihtiyaç duyulmamış cumhuriyetin ilanıyla birlikte. Bütün o duruşları giderek biraz daha sosyal hayata dönme rahatlığını sağlamış onlara. 1930-1950 arası çıkan dergiler biraz böyle. Hem evde hem işte kadının hayatına hitap edebilecek pratik bilgileri içeren, sahip olduğu hakları nasıl daha kendi hayatında kullanılır hale getireceğine dair yol gösteren, örneğin işte iş başvurularında evet. nasıl iş başvurusunda bulunur, iş başvurusuna gidilirken ne giyilir benzeri destekleri içeren dergiler olmuş. 1960'lı yıllar fotoroman ve roman dönemi. Birdenbire aslında bir bakıyorsunuz ki kadının kişisel dünyasına indirgenmiş iş. Yani o 1910'lardaki...
Ama çok büyük bir değişim bir
evet,
anda.
Çünkü Cumhuriyet'le birlikte öyle bir hak temini sağlanmış ki.
Evet.
Öyle bir zemin eşitliği sağlanmış ki o mücadele ruh hali giderek Cumhuriyet kadını modelinin de kabul görmesiyle birlikte bir rahatlamaya dönüşmüş.
Evet.
Siyaseten de ona çekilmiş.
Tüm dünya kadınlarına, dünya ülkelerine baktığımızda hani herkesten önce aldığımız evet. için o hakları hep Tabii. de öyle gidecek zannetmişiz. ama ne yazık ki bir geriye gidiş söz konusu her konuda.
Yani şöyle söyleyebiliriz, karşılaştırma olursa Almanya'da ve İngiltere'de örneğin benzer kadın dergileri 15 yıla varan yoğun hapislerle karşılaştıkları bir mücadele sonunda seçme ve seçilme hakkını alırken biz işte 25'te seçme ve seçilme hakkımızı istiyoruz deyince 27'de zaten olmuş.
Evet. Yani evet,
çok
evet.
fazla Şimdi mücadele gerekmemiş.
Şimdi öyle bir dergi çıkarılsa bile okunurluğu ne kadar olur bilemedim. Çünkü şimdiki dergilerin içerisine baktığımızda işte moda, evet. giyim, makyaj çok çok farklı.
Bir şekilde aslında düzden söyleyelim. Sistem kadına bir rol biçmiş ve bunu da giydirmiş. Evet. Önce dergilerle sonra işte şahit oluyoruz son zamanlarda televizyon programları. Siz yayıncısınız daha iyi bilirsiniz. Örneğin çok izlenen saatlerin içerisinde kadın saatleri, kadın evet. programları giydirmeleri. 1960'taki o fotoroman ve roman döneminin hemen ardı daha hüzünlü bana sorarsanız. Çünkü 1970 sonrası kısa bir dönem politize olmuş kadın dergileri. Fakat 80 dönemi ülkemizin gerçeğini kabul ediyoruz. Bir kesintimiz var. Arkasından 90'da yabancı dergiler Türkiye'ye girmeye başlamışlar. Hani bugün artık hani yayında isimlerini söylemek reklama girecek. Hala evet. devam ediyorlar. Fakat içerik aynı. Yani Amerika'da yayınlanan X dergi, işte çalışan belli bir gelir düzeyini şahsi gelirine sahip kazanan ve bunu işte hafta sonunda farklı, hafta içinde farklı harcayan, kimi yönlerden kendini tanıma ihtiyacından doğan testlere ihtiyaç duyan. Hani hı hı. artık kadın dergileri testleri diye bir başlık evet. bile var. Bunlar Amerika'da 1960'larda ortaya çıkmış bir üslup ve duruş. Daha kapitalist, daha tüketime yönelten, işte şunu giyerseniz şöyle olur, hani dikmeyin, hani 80'lerde hı hı. zaten şeye dönüşmüş. Ev işi yapan ya da dikiş dikmek, yani sökülen bir ceketinizi ya da çorabınızı dikip giymeye devam etmek köylülük. Yersiz bir üslup olarak belirlendiğinden tüketimle birlikte o olduğu gibi Türkiye'ye 90'larda gelmiş. 90'larda geldiğinde yalnız şunu söyleyeyim, hedef kitlesi şaşmış. Çünkü orada orta halli okuyucu, yani hedef kitlesi orta halli gelir düzeyi. Çünkü oradaki hı hı. orta buranın yüksek ve ortasına denk gelince Türkiye'nin birdenbire aynı malzeme biraz daha kendini sosyetik olarak görmek isteyen, toplumda belli bir kesime mensup olmaktan mutluluk duyan insanlara hitap etmeye başlamış. Böyle olunca reklamlar çok talep görmüş ve Türkiye'de dergi içerik sayısının iki katı kadar reklam içeren kadın dergilerine
Şimdi
dönüşmüş.
Şimdi öyle bir dergi çizdiniz ki.
Kötü yani özetle.
O zaman daha da ileri gitmesin diyelim.
Bugün hala var internet üzerinden yayın yapan ya da daha kısa süreli yayınlar yapan ama kadın erkek fark etmiyor. Bir dergi alıp çocuklarına saklamalarını ben tavsiye ederim dinleyicilerimize. Çünkü Atatan Yadigar birkaç dergi değerli bir aile mirası, gelecekte de öyle olacaktır.
Kesinlikle öyle olacak. Bu anlattıklarınız çerçevesinde de görüyoruz onu. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta
ederim.
Da için sevgili Elif Berna Kutlat'a. Haftaya yine birlikteyiz Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programı sizler için. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında yine sizleri başkente bekliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
24. Ben buraya, kişiye dayanıklı cam.